Çınaraltı.
TGRT FM'in sevgili dinleyicileri, Bir Çınaraltı programından daha hepinize merhaba. Sevgili dinleyiciler, apartmanları, evleri kaloriferle ısıtmak son 50-60 yılın yeniliklerinden. Sobaların da evlerimizde yer alması son 100 yılın hadiselerinden. Evlerde ısınmak için asırlardan beri hep mangallardan yararlanılmıştır. Isınmak için, yemek yapmak için, çay, kahve pişirmek için ve su ısıtmak için. Ve demişler ki mangal başı kış gününün lalezarıdır. Evet, Osmanlılar devrinin eski evlerinde hatta konaklarında ocak yani şömine yoktu ve sobanın henüz mevcut olmadığı zamanlarda o büyüklüğünü anlatmak için at koştur tabiri kullanılan odalar vardı. Bunlar hep mangallarla ısıtılırdı. Bu mangallara büyük bir ustalıkla tepeleme, elleme kömürü doldurulurdu. Dışarıda kömürler kıpkırmızı yanıp hafifçe kül bağladıktan sonra üstü deliklerle motifler işlenmiş çan şeklindeki bir kapakla örtülürdü. Saplarına sırıklar geçirilip 4 tane hizmetkar tarafından taşınır, böylece ısıtılacak odalara getirilirdi. Odanın büyüklüğüne göre 1 veya bazen 2 mangal konurdu. Konaktaki delikler bu ateşin hava alması için ve sönmemesi içindi. Kapaklarsa iyice kızar ve odanın daha çabuk ısınmasını sağlardı. Ancak sert kış günlerinde bu ahşap binaların tavanı da bir hayli yüksek olduğu için bu binaların odalarını ısıtmaya bu mangallar pek de yetmezdi. Onun için sevgili dinleyiciler kürk imdada yetişirdi. O devirde kürklerin tüylü kısmı içeride bulunurdu. Dışı da artık derecesine göre çuhadan, atlastan veya efendim seraser denen böyle baştan başa sırma işlemeli ağır kıymetli kumaşla kapla bulunurdu. En makbul kürk samur kürktü ve çok pahalıydı. Daha harcı alem olanları işte tilki kürsü, kürkü, sansar kürkü, kakum, zardeva gibi kürkler vardı. Konaklarda ve sarayda tabii erkek kadın, çoluk çocuk herkes kışın kürk giyerdi. Bunların kullanıla kullanıla yıpranmış olanları, efendim eskimiş olanları, tüyleri az çok dökülmüş olanları uşaklara, hizmetçilere, beslemelere, ahiretlik gibilere onların payına düşer, onların hissesine düşerdi. Evet, mangal Arapça içinde öteberi nakledilen yani taşınan kap manasına minkal sözünden bozma, nakil kelimesinden ismi alettir minkal. Ve söylene söylene malum mangala dönüşmüş. Sonradan işte içinde ateş yakınan bulundurulan kaba da mangal denmiş. Soba ortaya çıkıp da ısıtma aracı olarak kullanılmaya başlandıktan sonra bile mangal varlığını devam ettirdi. Bilhassa fakir evlerinde uzun süre varlığını muhafaza etti. Çünkü aslında mangal yalnızca bir ısıtma vasıtası değildi de ondan. Sabahları ilk iş neydi sevgili dinleyiciler? Mangalın yanması. Bunda çay demlenirdi. Kahvaltılık ekmek kızartılırdı. Tiryakiler sabah kahvelerini mangala sürdükleri cezveleriyle kendileri pişirmeyi tercih ederlerdi. Bir de artık günümüzde pek rastlanmayan kahve ibrikleri vardı. Bunlara kahve ve soğuk su konurdu, koru küllenmiş mangala sürülürdü. Yavaştan ısıtılıp uzun uzun kaynatılırdı. Fincanlara koymadan evvel üzerine biraz soğuk su katılır, telvesi dibe çökerdi. Bu kahve köpüksüzdü ama telvesizdi. Çok lezzetli ve kuvvetliydi. Günümüzdeki Nescafe'yi veya Amerikan kahvesini andırırdı. İstanbul'da Kumkapı'da Nişanca var, Nişanca Mahallesi. Orada kahveci Musa Efendi vardı. Bunun ibrik kahvesi çok meşhurdu sevgili dinleyiciler. Bundan 50-60 sene önce bu kahveyi içenler tadını hala unutmamışlar, naklederler. O zamanlar fincanı ne kadardı dersiniz? 3 kuruştu sevgili dinleyiciler. Şekeri de isteğe göre sonradan ilave edilirdi. Ama tiryakiler sade kahveden şaşmazdı. Bazıları da yandan çaklı denilen şekeri yanında olanı tercih ederlerdi. Biraz beyefendi olanlar ise orta şekerliyi tercih ederdi. Kahvehanelere kadınlar gelseydi belki onlar da şekerli kahve içerlerdi ama maalesef böyle olmadığı için onların nasıl bir tercih yapacağını şimdiden bilemiyoruz. Ama evlerde kadınlar, daha önce de anlatmıştık sizlere, hatırlarsınız, şekerli kahveyi severler. Muhtemelen kahveye onlar gelselerdi şekerli kahve içerlerdi. Bu Kumkapı Nişancası'nda kahveci Musa Efendi'nin kahvesinin biraz ilerisinde Kasım Ağa'nın kömürcü dükkanı vardı sevgili dinleyiciler. Bu Kasım Ağa mahrukatçı derlerdi eskiden. Mahrukat yakacak demek. Odun ve kömür satan yerlere mahrukatçı denirdi. İşte bu Kasım Ağa mahrukatçıydı, kömürcüydü. Bu Kasım Ağa'nın bir hususiyeti vardı. Kahve tiryakisiydi ve bilhassa ibrik kahvesinin müptelasıydı. Bu ibrikler artık tarihe karıştı, daha önce de söyledik. Şimdi cezveyi herkes bilir ama ibrik çok nadir. Bizim evde hala eskiden kalma böyle pirinç bir ibrik var. Görenler soruyor, vallahi bu diyorlar nedir, sürahi desek sürahi değil, vazo desek vazo değil, o kahve ibriği. Hala Araplarda biraz böyle damağına düşkün olanlar da var. Araplar ibrik kahvesi içerler. Bizim gibi cezve kahvesi içmezler. Hele onların bir de mırraları vardır. Böyle süzerler kahveyi, kaynatıp süzerler. Yedinci safhada içerler. Tahmin edin artık, iyice özlü bir şey olur. İçmek de her babayiğitin harcı değildir. İçtiğiniz zaman neredeyse böyle kafayı bulursunuz. Öyle bir kahvedir. Adına mırra demişler bunun. Mırra acı demek zaten. Et tekrarı dürrün velevkane mürren demişler. İşte oradaki mür acı demek. Hani bizimkiler de bunu değiştirdiler şimdi. Et tekrarı ahsen velevkane 180 diyorlar. İşte eskiden ona et tekrarı dürrün, yani tekrar etmek inci gibidir, velevkane mürren, acı da olsa derlerdi. Tabir öyleydi. İşte oradaki mür acı. Mırra acı manasına. Derler ya, bir fincan acı kahvenin 40 yıl hatırı var. Demek ki kahvenin acılığı makbul idi. Tabii kahvesi çok katılan zamanlarda. Şimdi kahvelerde veya çay ocaklarından kahve isteseniz suyun içine bir parça kahve atıyorlar. Kokusundan belki anlarsınız onun kahve olduğunu. Neyse. İşte Araplar bu mırrayı ibriklerde yapar, ibriklerde ikram ederler. Eskiden, daha önce anlattık, bizde de mühimdi kahvenin ikramı usulü. Araplarda hala bu ehemmiyetini muhafaza ediyor. Bir de bu mırrayı içmek mecburidir. Nereye giderseniz size kulpsuz fincanda, fincanın dibinde mırra ikram ederler. Eğer siz gafil avlanıp reddederseniz, kabul etmezseniz bu çok büyük ayıptır. Araplarda ikramı reddetmek çok büyük hakarettir, çok büyük ayıptır. Bilenler bilir. Eskiden bizde de öyleydi ama biz biraz frenkleştik galiba. Evet, şimdi biz bu kadar lafa nereden geldik? İstanbul'da Kumkapı Nişancası'ndaki kömürcü Kasım Ağa'nın kahve tiryakiliğinden, İbrik kahvesine olan iptilasından geldik. Bu Musa Efendi'nin kahvehanesinden Kasım Ağa günde veresiye 3 tane kahve içerdi. Ve yılda bir kere teşriğin evvel ayından, yani Ekim ayından diğer Ekim ayına kadar Musa Efendi'ye 1000 tane kahve, yani 30 lira borçlanmış olurdu. 30 lira o zaman büyük paraydı sevgili dinleyiciler. Yani bugünkü 3,5-4 altın, Cumhuriyet altınının bahası eder. Yani yaklaşık 80-100-150 milyon lira para eder. O zamanın parasıyla da tabii iyi bir para. Altının alım gücü daha fazlaydı. İşte Musa Efendi, kahveci Musa Efendi bu 30 liranın 15 lirasıyla yıllık kömür ihtiyacını giderir, karşılardı. Kendisine de 15 lira kalırdı. Fakat kömürcü Kasım Ağa gayet pintiydi sevgili dinleyiciler. Her para ödeyişte mızıklanırdı. O kadar parayı nereden bulayım diye söylenirdi. Musa Efendi bir yılda aslında 1000 değil 1085 kahve içtiğini ileri sürerek onu ürkütürdü. Sonunda Kasım Ağa parayı öderdi ve bu sahne her sene bu şekilde tekrarlanırdı. Yılın dolmasına 15 gün kala Kasım Ağa kahveleri dükkanına getirtmeyip günde 3 kere kahveye uğrardı. Ve bir köşede gözlerini Musa Efendi'ye dikerek kahvesini içerdi. Musa Efendi ise o gittikten sonra yılın sonu yaklaştı ya, herif öldüm mü kaldım mı, hasta mıyım sağ mıyım diye bakmaya geliyor derdi. Ben de çoluk çocuk yok, ölürsem 30 lira cebinde kalacak. Hay zıkkım içesi hay diye söylenirdi. Hangisi evvel öldü bilemiyoruz. Evet sevgili dinleyiciler, Çınaraltı programındaki beraberliğimiz devam ediyor. Mangal derken laf nerelere geldi bakın. Evet, sabahları mangal yanar, yemekler de bunun üzerinde pişerdi. Bazı kimseler de ellerinde maşa mangal karıştırmaktan pek hoşlanırdı sevgili dinleyiciler. Kış günü mangal başı faslı erbabı için ayrı bir safa idi. İşte bir şair bunu anlatmak için mangal başı kış gününün lalezarıdır mısrağını söylemiş. Mangalı, mangalın başını lale bahçesine benzetmiş. Evet, yıllık mangal kömürü umumiyetle yazdan alınırdı. Kömürlüklere konulurdu. Böylece kışın fiyatlar artınca bundan müteessir olunmamaya çalışılırdı. Toptan alamayanlar ise artık kömürcülerin insafına kalırlardı. En makbul kömür sevgili dinleyiciler meşe filizinden yapılandı. Bunun elenerek tozu ayrılana eleme sözünden bozma olarak elleme denirdi, elleme kömür. Ve bu daha pahalıydı. Tozda olan tabii daha ucuza satılırdı. Bir de arada marsık denilen iyice yanıp kömürleşmemiş parçaların bulunmamasına dikkat edilirdi. Çünkü bunlar mangalda çok fena kokarlardı ve baş ağrısı yaparlardı. Mangalın ayaklı pirinç, ayaksız pirinç ve bakır, saç, toprak gibi çeşitleri vardı sevgili dinleyiciler. En makbulü ayaklı pirinç mangallardı. Bunlar da asıl gövde ayrıydı, içine konulduğu ayaklı kısım ayrıydı. Bu kısım odada pirinç bir tablanın üzerinde dururdu. Mangal dışarıda yakılıp getirilirdi ve yuvasına yerleştirilirdi. Mangala dizilen kömür çırayla tutuşturulurdu, üzerine borusu konulurdu. Hindi tüyünden yapılma yelpazesi vardı. Bundan yelpazelenirdi. Çabuk yanması sağlanırdı. En sonunda sacaya oturtulurdu. Bu aksesuar artık tarihe karışıp gitti. Saç mangal saçtan dikdörtgen şeklinde, üstü dolap kapağı gibi çift kanallı kapaklıydı sevgili dinleyiciler. Bu kapaklar icabında kapandığı için ateş sönmesin diye üstüne küçük deliklerle basit süslemeler yapılmış bulunurdu. Dört ucunda ise dört uzunca yine saçtan ayakları vardı. Evet, sevgili dinleyiciler, vaktiyle mektepler genellikle konaktan bozmaydı, ilk mektepler bilhassa. Ve bunların bir konak kiralanır veya satın alınır veya vakfedilmiştir. Konakta efendim tedrisat yapılır. Her sınıfına sabahtan bir saç mangal konurdu. Ama ateşi ancak öğleye kadar dayanabilirdi sevgili dinleyiciler. Bu mekteplerdeki öğretmenler kış günleri çok sıkıntı çekerlerdi. Buradaki ıslanan ayakkabılarını, efendim ilk olarak ıslanan çoraplarını kış günlerinde getirir, bu mangalın kapalı olan tek kanadına sererlerdi. Öğlene doğru talebeler ve öğretmenler, o zamanlar tabii fakirlik de var, beslenme diye yiyecekleri iki dilim ekmeklerini bu mangalın kanadının öbür ucunda ısıtırlardı. Evet. Fakat tabii okul idaresi bu çorap kurutma ve ekmek ısıtma işinden hoşlanmazdı. Bunu idareye haber verirlerdi. Okul müdürleri takibata girişirler. Efendim öğretmenlere eziyet ederler. Öğretmenler kendilerini kim ihbar etti diye düşünürler. Hasılı kelam bu mangal sebebiyle epey fırtınalar çıkardı mekteplerde. Evet sevgili dinleyiciler, bu mekteplerde en büyük tehlike efendim ahşap bina, malum büyük bina, mangalın devrilmesi. Bu da genellikle boş derslerde olur sevgili dinleyiciler. İçleri sıkılan çocuklar yavaş yavaş koşup oynamaya başlarlar. Birisinin ayağı takılıp da mangal devrilirse yarı yanık kömürler ortaya saçılır. Hemen birkaç kişi dışarıya fırlar, mangal devrildi feryadını basarlardı. Tabii mektebin yegane hademesi bir kova suyla gelir, yetişir. Bunu devrik mangalın üzerine etrafına döker. Sağa sola sıçrayanları çocukların da yardımıyla ezer, söndürmeye çalışırdı. Bu sırada birkaç kova daha su yetişir. Herkes dışarıya çıkarılır. Sıralar çekilerek ortalık iyice araştırılır. En küçük bir ateş, bir kıvılcım kalmamasına çalışılırdı. Bu iş bitip de ortalık yatıştıktan sonra sıra mangalı kimin devirdiğini bulmaya gelirdi. Ancak bu iş bir türlü meydana çıkmazdı. Mektep idaresi de talebeleri fazla sıkıştırmazdı. Ancak talebeler kabahatin her an kendilerine yüklenileceğinden korkarlar, çok korkulu anları geçirirlerdi. Ancak aslında kabahati işlemiş olan kimseyi diğer arkadaşları bilseler bile ele vermezlerdi. Hatta ortaya çıksa bile herkes ortaya çıkar, gönüllü olarak efendim bu işi üstlenirdi. Bilhassa bu mekteplerde leyli meccaniler vardı sevgili dinleyiciler. Yani parasız yatılı okuyanlar. Şimdi eğer böyle bir kabahat bu leyli meccanilerin üzerinde kalırsa yandılar demekti. Çünkü bu leyli meccaniler umumiyetle fakir fukara, köylü, taşralı kimselerdi. Parasız yatılı okula sığınmış okuyorlar. Eğer bir de bu suç onların üzerine kalırsa okuldan tard edilme tehlikesi var. İşte bunun için çok korkarlardı. Ama leyli meccani olmayan öğrenciler, onlar bazen cesaretle çıkarlar, bu işi biz yaptık derlerdi. Fakat aynı anda birkaç kişi bu işi üstlenince mesele hallolunur. Neyse ortalık tatlıya bağlanır, kimseye bir şey denmez, şöyle bir bağırılır, okul idaresi milleti bir sıraya dizer, bir azarlar. Neyse bu mangal devrilme hadisesi de ortadan geçerdi. Ancak bazı muzip çocuklar bu mangalı devirip de ele verilmeyeni sonradan arkadan yaklaşıp mangal diye seslenerek korkuturlardı. O zavallının artık rengi artar, efendim kalabalığın arasına karışır, sıvışmaya çalışırdı. Çınaraltı programı burada sona eriyor sevgili dinleyiciler. Haftaya tekrar sizlerle beraber olmayı umuyoruz. Hoşça kalın.
Çınaraltı.